Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam geçen haftalarda çalışıyorduk. Bu yani siyasetçilerin ahlakından bahsetmiştik, özelliklerinden bahsetmiştik. Bu hafta ise yeni bir konuya geçiyoruz. Nefsin riyazeti ve güzel ahlakın üstünlüğü. Yani tasavvuf insana güzel ahlakı baki kılmak istiyor. İşin ilginç tarafı tasavvufun kötü ahlak olarak vaaz ettiği her şey de hemen hemen psikolojik bir rahatsızlık. Mesela evet. İşte kibir varsa narsizme geliyor.
Evet.
Ne bileyim işte.
Mesela saldırganlık, işte öfke patlamaları. Evet yani.
Esasında hocam tasavvufla psikoloji yani pozitif psikoloji aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Tabii tasavvuf daha kapsamlı ahiret tarafı da olan bir şey. İnsanın kötü ahlakını düzeltmeye çalışıyor. Kötü huylarını diyelim. Şimdi hocam buradan biraz okuyalım. Yorumu beraber yaparız inşallah. Peygamber Efendimiz'e şöyle bir soru soruluyor. Ya Resulallah din nedir? Bana öğret diyor adamın birisi. Peygamber Efendimiz din güzel ahlaktır. Demek ki yani davranışlarımız, insanlarla olan iletişimimiz çok önemli. Hani bazıları zannediyor din deyince sadece namaz kılarım, oruç tutarım. Allah ile aramı iyi tutarsam dindar olurum. Halbuki bu pek geçerli bir dindarlık tarifi değil. Esas dindarlık hem Allah ile hem de Allah'ın kullarıyla aramızı hoş tutmak herhalde hocam.
Kesinlikle. Ve İslam'ın yayılış tarihinde hocam esas rol tırnak içinde ibadetler değil ahlak sayesinde olmuştur yani.
Yani her dinin takipçileri ibadetleri var. Mesela evet. Papaz sabah akşam ibadet ediyor olabilir.
Evet.
Bir Hindu ömrünü tapınağa adamıştır. Bizim hiç dikkatimiz çekmez.
Evet.
Ama güzel bir huyu varsa, güzel bir davranışı varsa değil mi hocam? Bu herkesin dikkatini çeker.
Evet. Çünkü sonuçta insanlar arası ilişkiye iyilik, güzellik ve doğruluk olarak yansımadıktan sonra bir inanış kendini gerçekleştirmiş olmaz yani. İnsanlar ne yapıyor? O insanlar arası ilişkiye, toplumsal ilişkileri yaşayan iyiliği, güzelliği ve doğruluğu görüyor ki, ha o zaman diyor ki bu işin demek ki merkezi nasıl bir şeydir yani.
Hocam şimdi tasavvufun iki boyutu var demiştik biraz önce. Birisi Allah ile olan iletişimimiz, ilişkimiz,
evet,
ibadetimiz. Bu pek psikolojiyi ilgilendirmiyor biliyorsunuz. Yani psikoloji onunla ilgilenmiyor. Esas bizim belki tasavvuftan alacağımız o nasip insanlar arası ilişkiler.
Kesinlikle. Hocam tam yeri gelmişken rahmetli Nurettin Topçu, malum Abdülaziz Bekkine Hazretleri'nin de talebesidir. Bergson'un felsefesi üzerine doktora yapmıştı. Sonra Türkiye'ye döndüğünde bunun bir karşılığı olması lazım diye arayıp tasavvufa öyle giriyor.
İlginç değil mi?
Evet. Düşünün ki siz Anadolu'nun bağrında doğmuşsunuz. Fransa'da doktora yapıyorsunuz.
Sorbonne'da mı yapıyor? Böyle yüksek kaliteli
evet,
bir yerde
evet.
Yapıyor.
Evet, evet. Öyle bir yer. Hangisi olduğunu unuttum ama çok Cumhuriyet döneminin en büyük düşünürlerinden birisi. Ve dergah yayınları da hocam Topçu'nun mirası sayılır yani.
Eyvallah.
Tasavvuf üzerine hakikaten hatırlı çalışmalar var. Ruhi hayattan yoksun Kur'an'ı anlamadan tekrarlayan, bütün ibadet şekillerini bol bol tekrarladıkları halde ahlak değerlerinden uzak yaşayan, İslam'ın ruhunu anlayamadıkları için onun şekline bağlanan tipler var. Bunların hepsinin ortak özelliği samimiyetsiz, aşk ve sevgi yoksun olması, menfaatçi olmalarıdır.
Çok ilginç. Şöyle menfaatçi, hocam belki ben de bir yorum yapayım. Yani bunlar dünyada işlerini götürüyorlar çünkü ahlak yok. Aldatma evet. Var, yalan var. Diyorlar ki ya tamam bu dünyada işimiz işte. Öbür tarafta da bizim iyi olmamız lazım. Cennete gitmemiz lazım.
Evet.
Biraz da ibadet yapalım. Bol bol işte. Ama yani ahlaka yansımayan ibadeti zaten Allah da Celle Celaluhu çok kıymetli bulmuyor. Çünkü ayet-i kerimede estağfirullah. İnne salate tenhanil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz insanı ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, kötülükten alıkor diyor.
Evet.
Buyurun.
Yani kalbini imar eden bir insan hocam, yeryüzünün de arzı da imara yönelir yani. Şimdi kalbini imar ediyorsun diyelim ama yeryüzünü tarumar ediyorsun yani.
Yok böyle bir şey.
Böyle bir şey o zaman kimse şey etmez. Yani dönüp bakmaz, ilgilenmez yani. Hakikaten Hud suresinin 61. ayeti hocam. Yani insanın temel misyonlarından birisi, Yaradan'ın verdiği misyon yani, yeryüzünü imar etmek. Yani bu imarı tabii yapı imarı olarak değil, yeryüzünü mamur hale getirmek. Orada bir
medeniyet
kültür ve uygarlık, evet, kültür ve uygarlık bir medeniyet inşa etmek. İnsanların çünkü yaşama dair problemlerini hocam çözmedikten sonra bir inanışın karşılığı olmaz. Sonuçta insanlar gündelik yaşamlarında problemlerini çözecekler yani.
Aynen. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'de zaten %80'i belki insanlar arası ilişki iletişimi düzenliyor.
Evet.
Şimdi hadis-i şerif okuyacağım. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Bu Allah'a karşı olan bir duygumuz. Kötülükten sonra bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin. İnsanlarla görüşürken de iyi huylu ol, geçimli ol, güzel güler yüzlü ol. Yani bakıyorsunuz psikoloji, hani bugün pozitif psikoloji bunu elde etmeye çalışıyor mesela. Tabii bunda bir menfaat karşılığı. Yani şunu yaparsan patronun gönlüne girersin, müşteri kazanırsın falan.
Bir bizim, strateji olarak yapıyor.
Biz öyle bir şey, biz Allah için gayet menfaatsiz, kalpten iyi huylu olmak, güler yüzlü olmak durumundayız.
Evet ama hocam biz şey olmuşuz yani, böyle çok suratsız bir karakter kazanmışız yani. Çok bizim Karadeniz'de darlanmak denir hocam. Gönlü darlanır insanın yani, daralır yani. Böyle çok gönlü dar insanlar hale gelmişiz. Böyle her şeye bir öfke patlamasıyla reaksiyon vermek istiyoruz yani.
Hatta hocam dindar arasında sanki biraz daha yaygın bu. Yani sanki böyle bir öfke patlamasını dindarlığın göstergesi gibi görüyoruz ama çok yanlış.
Çok yanlış evet.
Çünkü bir insan cahil olabilir, bilmiyor olabilir onun İslam'da haram olduğunu. Bu tür davranışlar hocam insanları İslam'dan soğutuyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de gidin Firavun diyor iyice azdı. Fegûle lehu kavlen leyyine. Ona diyor yumuşak söz söyleyin. Yani adam Tanrı'yım diyor. Haşa Rabbimizin düşmanı. Evet. Kimse Rabbe düşman olamaz ama hani o kendi adamın iddiasıyla evet. Bakacak olursak. Ona yumuşak konuş diyor Rabbimiz. O yüzden gerçekten hocam bu güzel ahlak tarafını bazen ihmal ediyoruz. Ve hocam şöyle düşünüyorum, güzel ahlakın olmadığı yerde psikolojik hastalıklar da top yapıyor, fazla oluyor.
Evet ve onlar sadece tırnak içinde bir ahlak sorunu olarak kalmıyor tabii. Toplumsal çürümeye de yol açıyor yani.
Evet.
Dolayısıyla hani bu şey ahlaktır bir sadece ne bileyim yani bir hukuk kadar önemli değildir diyemeyiz. Tam tersi işler zaten hukuka kaldığı zaman... O ülkede işler yürümez. Her şey mahkemeyle çözülecekse yani.
Eyvallah.
Ve mesela burada kul hakkının mesela insanlar arası ilişki dediğimiz zaman hocam kul hakkı değil
ya,
mi?
Tabii.
Yani ahlakı çiğnemek kul hakkını çiğnemek oluyor yani.
Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu genelde pek Müslüman kardeşlerimizin çoğu bunu bilmeyebilir. İslamiyet'te kul hakkı mı Allah hakkı mı? Alimlerimiz tartışmış. Diyorlar ki kul hakkı daha kötüdür.
Ama normalde hemen Allah hakkı
önceler. Yani dindar adam evet. Allah'ın haklarını yapması, namazı kılması lazım, oruç tutması lazım. Halbuki hocam dinimizde tabii iman şartıyla. İmanla
evet,
bir insan.
O asgari zemin.
Allah diyor, İmam Rabbani söylüyor bunu. Allah kendi hakkını affedebilir. Ya kulumun şurada namaz borcu var, affettim gitti. Kulum şurada oruç borçlanmış bana, tutamamış. Tamam affettim. Allah ganidir, cömerttir. Ama kullar cimridir diyor. Aleyhisselam hocam ben size 10 lira alacağım var. O gün öyle bir dar gün ki 10 liralık kuruşunu da istiyorum. Yani asla affetme ihtimalim yok gibi bir şey.
Evet.
Çünkü orada herkes sıkıntı içinde olacak. Böyle olunca aman diyor alimler kul hakkına girmeyin. Tabii Allah hakkına girmesek iyi ama Allah affedebilir kullar affetmez diyor.
Evet. Biz sanki böyle şey ne kadar Allah hakkına riayet edersek öbür tarafta o kadar avantajımız varmış gibi. Yani haşa Allah benim arkamda. Ya Allah her yerde yani.
Hocam bu Hristiyanlıkta var biliyor musunuz? Şöyle Hristiyanlıkta var. Hristiyanlar diyorlar ki yani bir adam İsa'ya inanırsa tamamen kurtulur. Hiçbir ibadet etmese de bankada soysa, adam da öldürmüş olsa. Hatta benim şöyle bir düşüncem de var. Batı'da bazı günahların çok yaygın olmasının sebebi Hristiyanlığın bu yanlış inancı. İçki iç, uyuşturucu kullan, zina yap, hırsızlık yap, katliam yap.
Nasılsa günah çıkarma diye bir şey var yani.
Git Kızılderililerin hepsini hastalıklı battaniye dağıtarak öldür. Git Avustralya'daki o aborjinleri, insansıları öldür. Ne olacak? Tövbe ederim, günah çıkarırım falan diyorlar hocam. Bu halbuki İslamiyet'te yok. Tam tersi İslamiyet'te.
Evet. Yani insanı yaşatmak üzerine kurulu olması lazım gelen bir şey. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta Hristiyanlık çok büyük ölçüde sömürgeciliğin bir parçası olmuş. Mesela Hristiyanlıkta tartışılan konulardan bir tanesi zencilerin Hristiyanlığını kabul edecek miyiz? Yani diyelim ki bir zenci şey olabilir mi yani? Hristiyan olabilir mi?
Zaten uzun zaman kiliseleri ayrıldı bunların. Tabii. Uzun zaman kiliseleri.
Önce kiliseye kabul edilmiyor zaten. Kendi kiliseleri kurmalarına da izin vermiyorlar. Sonra yavaş yavaş bu Kızılderililer için de tartışılan konulardan bir tanesi bunlar şey sayılır mı?
Hristiyan sayılır mı?
İnsan sayılır mı hocam?
Çünkü bunları yok etmek için önce dini bahane uydular kendilerine. Aynen. Bunlar tam insan değil, insansı.
Dolayısıyla
maymundan
bunlara
biraz üstün, insanın evet, bir altında bir ara ırk mı diyelim.
Evet, aynen öyle hocam. Onun için şey, bütün yaptıkları şeylere medenileştirme yapıyoruz. Biz mesela köleliği hocam ve sömürgeciliği böyle kendilerince meşrulaştırıyordu. Biz medenileştiriyoruz bunları. Çünkü bunlar yabani. Yabani, dolayısıyla bizim bunları öldürme ve sömürme hakkımız var diye tanımlıyordular yani.
O yüzden hocam yani bakınız nereden nereye geldik. İslamiyet güzel ahlakı işin başına koymuş ki kullar kullara zulmetmesin. Diğer tarafta ise sahte bir dindarlık algısıyla sen Allah'la aranıyorsun da
evet,
soykırım da yapabilirsin, sömürgecilik yapabilirsin, hiçbir sıkıntı yok gibi bir batıl anlayış. Hocam bugün demek ki ne kadar insanın kurdu olmuş bu batıl inanç. Pek çok insanın açsız gezmesine, Afrika'nın sömürülmesine vesile olmuş sanki.
Evet, yani sonuçta dini ne yapıyor hocam? Kendine göre tanımlıyor. Kendi çıkarına uyacak şekilde bir formata sokuyor. Bunun tabii şey versiyonları da var hocam. Tırnak içinde sözde bilimsel versiyonları da var. Mesela Darwin'in evrim teorisinde hocam, insanlar işte en alt tabakada siyahiler var. Sonra sarı ırk var, Asya yani. Sonra en üstün ırk olan beyaz var. Dolayısıyla beyaz ırkı evrimsel olarak bütün insanlığı yönetme ve sömürme hakkını hocam, üstü örtülü olarak tanımlıyor.
Başıma bizzat geldi. İngiltere'de bugün trafik polisi durdurmuştu beni. Orada hocam eğer kimliğiniz yoksa yanınızda mecbur değilsiniz kimlik taşımaya. Yalnız sizin tariflerinizi yazıyorlar oraya. Mesela colored diyorlar. Colored renkli demek esasında, siyah demek yani. Asian var. Pakistan ve Hindistanlara Asian diyorlar. Çinlilere. Biz Türkler de beyazmışız. Beni white de yazdılar. Esasında bayağı esmerimdir ama Türk olduğumu söyleyince beni white kategorisine yazdı. Hala bu devam ediyor biliyor musunuz şu anda? Yani Avrupa ülkelerinde. Maalesef tabii bu tür bu ayrımcılıklara biz karşıyız. Şimdi hocam şöyle diyor. Yani ahlakı övüyor şimdi Peygamber Efendimiz.
Evet.
Ve ayet-i kerime de en büyük nimet olarak hikmet ve güzel davranış görülüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de kime hikmet verilmişse muhakkak ki ona çok büyük bir hayır verilmiştir. Hocam hikmeti yani böyle güzel düşünceyi, güzel tefekkürü biz hani ufak görüyoruz ya bazen.
Evet.
Halbuki tam tersi yani paradan puldan daha çok böyle hikmetli insan, ahlaklı insan
evet,
makbul. Bugün de hocam bu materyalist hayat tarzında herkes para peşinde değil mi? Ahlak para yapmıyor sanki.
Evet. Hatta ahlak bir tür şey. Nasıl söyleyeyim? Bu insanların enayisi olmak gibi tanımlanabiliyor. Ya da şey kendini ezik göstermek olarak tanımlanıyor. Ya da silik kişilik olarak tanımlanabiliyor. Ama son zamanlarda hocam Batı dünyası bilim, teknolojideki bu gelişmeler yeryüzünde böyle bir ekolojik kıyametin işine gelince artık bu egosunun dizginlemesi gerektiğini fark ediyor. Yani tırnak içinde seküler bir yoldan da ahlaka yönelmeye çalışıyor.
Seküler yani, bir ahlak üretmek istiyorlar değil mi hocam? Yani şöyle, dinsiz bir ahlak.
Şöyle bir açıdan şu hocam, bir açıdan pozitif. Yani bu insanın aşırı egosunu yıkmak gerektiğini fark etmeleri doğru. Ama burada uyguladıkları yöntem geçerli bir yöntem değil yani.
Tabi hocam şu anda rasyonalizm öyle bütün dünyada artık genel geçer oldu ki her şey akılla değerlendiriliyor. Yani dinlerin kabul etmediği pek çok şey bugün makbul durumda. Hikmetsiz bir dünyada yaşıyoruz maalesef. LGBT bilmem ne. Yani Allah bizi kadın ve erkek olarak yaratmış iki cinsten. Bilmem kaç türlü cins çıkmış ortaya. Hepsi saçma sapan aslı astar olmayan cinsler.
Evet.
Yani hatta hocam öyle saçmalık ki eşcinseller evleniyorlar. Bir de hocam çocuk evlat edin diyorlar. Ya madem çocuk yapamıyorsunuz, niye başkasının çocuğunu ifsad ediyorsunuz?
Yani.
Yani aile kurmak için bir de böyle saçma yol tutmuşlar. Ya hocam yani diyeceğim bu hikmet olmadığı zaman psikolojik olarak da çok sıkıntı yaşıyoruz sanki.
Kesinlikle. Hocam yıllar önce ne zamandı tam 96 galiba. Çok ünlü bir sosyolog var hocam, Anglo-Sakson, Anthony Giddens'ın Mahremiyetin Dönüşümü kitabı var. Orada şey anlatıyordu, LGBTİ'nin toplumu dönüştürme gücünü anlatıyordu. Mahremiyetin dönüşümü özellikle cinsel kimliklerin ve cinsel ilişki tarzlarının toplumda nasıl etkileri olduğunu. Ben mesela çok şaşırmıştım o zaman, yani bir cinsellik bu kadar toplumu dönüştürebilir mi diye. Ama o sene 96'da kitabı okumuştum. Şimdi 2020'li yıllarda bu dönüşümün şeyini görüyorsunuz, yani etkisini görüyorsunuz. Çünkü orada da vurguluyordu hocam, tüketim toplumu ve kapitalizmle eklemli halde olduğu için LGBT'yi hem ondan besleniyor hem onu besliyor.
Yani kapitalizm LGBT'de menfaati var.
Aynen.
LGBT de kapitalizmden menfaatleniyor.
Evet.
Böyle olunca, para gücü olunca hocam, biraz önce internette bir YouTuber'ları falan kontrol ediyorduk. Bir tane böyle başörtülü mütedeyyin gözüken bir kadın tipi. Booktuber hocam. Yani YouTuber'ın booktuber'ı. Kitap şeycisi, reklamcısı. Bir baktım LGBT kitaplarını öyle övüyor ki, onları tavsiye ediyor. Muhtemelen proje tabii.
Sanırsanız çocuk eğitimi kitapları anlatıyor yani. Yani, ya da asla, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili böyle bir şeyler anlatıyor.
Asla ummazsınız. Tahmin ediyorum büyük paralar karşılığı bütün bu film sektörü, YouTube sektörü falan. Çünkü dediğiniz gibi insanlar ferdileşir de tek başına kalırsa daha çok para harcayacak. Şimdi düşünün, bir insan evlense şekere para verecek, tuza para verecek, bebek bezine para verecek. Ama evlenmezse 24 saat internette modaya para verecek. Abuk subuk belki güzellik ilaçlarına falan para verecek.
Yani İnsan kendini de hocam bir tüketim nesnesi haline getiriyor. LGBT'yi ve tüketim kültüründe. Modern ekonomi bizi ne diye tanımlıyor? İnsan diye değil, tüketici diye tanımlıyor. Çünkü tüketici değilsek hocam, bizim insan olup olmamamızla o ilgilenmiyor yani.
Beni ilgilendirmez senin diye şeyin.
Sen tüketici olacaksan, bir talebin olacak. Talep de hocam tamamen senin ekonomik gücün ve performansınla orantılı olarak karşına çıkıyor. Ve sonuç itibariyle insanlar LGBT'yi ne yapıyor hocam bu defa? Kendi bedenini tüketmeye başlıyor. Şimdi cinsiyet değiştirmek aslında kendi bedenini bir tüketim nesnesi haline getirmektir.
Aynen.
O dönüşüm sahiden olsa hocam, değil mi? Mesela doğuştan çift cinsiyetli olan insanlar vardır. Hünsa deniyordu galiba.
Hünsa'yı müşkil falan deniyor.
Geleneğimizde. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil yani.
Tamamen yapay bir şekilde kadını erkek, erkeği kadını yapmaya. Tabii hocam bu gerçekten de böyle dönüşümde mümkün olmuyor zaten. Hiçbir kadın ameliyatla erkek olmuyor. Erkek görüntüsünde bir kadın oluyor. Hiçbir erkek de bir ameliyatla kadın olmuyor. Kadın görüntüsünde bir erkek oluyor. Böylece ama ne oluyor? Kapitalist sistem bunlardan acayip para kazanıyor. Her bir ameliyat milyonlarca lira.
Evet.
O ilaçlar, şunlar, bunlar. Neyse hocam, konumuz hikmetti. Hikmet olmadığı zaman iş nereye gidecek? Onu açıklamaya çalışmıştık. Hocam şimdi hikmetin ne olduğunu inşallah ikinci bölümde devam ederiz.
Evet.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya gidiyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baysal. Şimdi hocam, hikmet kime verilmişse muhakkak ki ona çok büyük bir hayır verilmiştir ayetini okuduk. Şimdi Gazali Hazretleri bu Kimya-i Saadet'te bunun yansımasını bize açıklıyor.
Evet.
Yani gazaptaki hikmet, güzellik, şeriatın emrinde olmak ve şeriat hükümlerinin dışına çıkmamaktır. Yani gazabı diyor kontrol edersek gazap güzeldir.
Çünkü insanın savunma hakkı vardır. Kendini savunma hakkı vardır. Gücünü, kuvvetini göstermesi gereken yer vardır yani. Kullanmak ayrı, bir de göstermek vardır yani. Şimdi bunlar olmazsa hocam hayatı sürdüremezsiniz yani.
Hocam her zaman söylüyorum yani, bir bardak çay döktü diye çocuğun döven, öfkesini kontrol edemeyen bir anne veya baba, başka bir yerde de çocuk yanlış işler yapıyor. Gece eve 1'de 2'de geliyor. Sigara içiyor, ne bileyim, kötü alışkanlıklar var. Anne babası sesini çıkarmıyor.
Evet.
Şimdi birincisini öfkelememek gerekiyor. Çay dökmek hepimizin, yani her çocuk yapabilir. Bir tas suyla bunu yıkarsınız. Ne olacak? Kalıcı bir şey değil ama
Evet.
Çocuk gece eve geç geliyorsa, olmadık oyunlar, filmlerle meşgulse, değil mi? Yavaş evet. yavaş uyuşturucuya alışmışsa, parktan eve gelmiyorsa, parkın bahçesinde abuk subuk insanlarla beraberse, herhalde burada öfkelenmek gerekiyor.
Kesinlikle. Yoksa ne oluyor hocam? Yoksa çok daha büyük sorunlar için kapıyı aralamış oluyoruz yani. Yani onu yapan yarın başka büyük sorunlar size taşıyacak. Başta bir tavır almanız lazım ki siz engelleyebilirsiniz yani.
Öfke lazım ki o öfke daha büyük zararı engel olsun, değil mi hocam?
Evet.
Şimdi hocam diyor ki mesela şehvet gücünün güzelliği serserilik etmemek, aklın ve şeriatın dışına çıkmamak. Şimdi tabii şehvet, Allah insana bunu vermiş. Hem imtihan hem de bir güzellik esasında. Yani yerli yerine kullanırsak, eğer şehvet bizi kullanmazsa, biz şehvetimizi kullanırsak evlilik evet. içinde netice neslimiz üreyecek.
Evet.
Tabii diğer dinlerin bir kısmı hocam aşırılık var. Bunu kökten yok sayıyorlar. Kötü sayıyorlar Hristiyanlık.
Bir de tabii şehveti aslında bütün arzuları ifade eden bir şey.
Ha, yani
mesela
var.
Arzusu cinselliği de kapsayan, insanın arzularının olmaması hocam.
Çok kötü bir şey.
Yani ot gibi derler ya hocam. Yani şimdi otun halbuki bir arzusu vardır. Kendini gerçekleştirmek yani.
Büyümek, ağaç olmak falan.
Bir gürgen tohumunun amacı gürgen ağacı olmaktır yani. Çünkü yaratılıştaki programlama öyle bir şey yani. Evet. Şimdi arzunun olmaması yanlış. Arzunun aşırı olması da yanlış. Denge hikmetle sağlanan bir şey yani.
İşte İmam Gazali hikmeti denge olarak görüyor. Hocam size sık sık okursunuz ya Estağfirullah. Ve veda al mizan, ellâ tadgav fil mizan.
Evet.
Asla dengeyi bozmayın. Allah mizanı koydu diyor. Ölçüyü koymuştur. Hatta hocam bu da semavattan bahsediyor.
Evet.
Allah diyor işte güneşi, ayı yarattı. Semayı yarattı ve mizanı koydu. Şimdi hocam gerçekten de bu dengeyi biz çoğu zaman kaçırıyoruz duygularımızda. Yani esasında hocam duygu eğitimi keşke okullara verilse. Öfke ne kadar öfkeleneceğiz, ne kadar evet. öfkelenmeyeceğiz. Bazen öfkeyi yok etmek böyle bir fazilet gibi görülüyor. Halbuki öyle değil. Tamamen öfkesizlik de kötü.
Evet.
Ama tamamen öfke böyle sembol olmak da kötü. Denge.
Denge. Ve denge de doğrudan şeyle ilişkili bir şey. Hikmetle ilgili bir şey. Bir de hocam mesela Allah'ın peygamberlere yüklediği bir misyon var. Yani kitabı öğretmek.
Yuallimul kitab vel hikme. Hikmeti öğretmek.
Hikmeti öğretmek.
Yüzekkiyi ve tezkiye etmek diyor.
Yani mesela orada şey o hikmet Kur'an'ın bütünlüğü içinde baktığınız zaman yani vahyin ilkeleriyle hayat arasında bir şey.
Dengeyi kurmak.
İlişkiyi de kurmak. Mesela doğru ilkeyi doğru şekilde uygulamak da önemli bir şey yani.
Dengeli bir şekilde vurgulamak.
Evet.
Evet.
Şimdi şey örnek verir Katip Çelebi bir kadıya gidiyorlar. İhtilaf var. İşte kenar uzunlukları diyelim ki 10'ar metre olan bir tarlayı ya da 100'er metre olan bir tarlayı insanlar kazacak. Sonra kenar uzunluklarını iki katına çıkartıyor. Diyor ki kadı eğer şey bilmezse yargıç matematik bilmezse ücretin iki kat artırılması gerektiğini söyler. Halbuki alan 4 kat artmış diyor.
Evet.
Yani bir ilkeyi bilmek, 2 olayı bilmek, 3 bu ilkeyi bu olaya doğru bir şekilde uygulamak. İşte orası hikmet oluyor. O nedenle Anadolu insanının hocam bilgeliği ayrı bir şey. Yani o yaşlı dedelerimizin ve ninelerimizin o hikmetli sözleri, atasözleri tarzındaki sözleri. Çünkü o olaya mahsus olarak bir perspektif sunuyor yani.
Şimdi hocam meşhur hikaye vardı ya padişah oğlunu hakimlerin yanına
gönderiyor
eğitilsin diye. Bayağı çocuk ilim sahibi oluyor. Geliyor babasına. Elinde bir şey var. Bildiğince elindeki yuvarlak mı yuvarlak? İçi boş mu? İçi boş. Değirmen taşı diyor.
Yani.
Biraz iyi bildi baştan. Hani yuvarlak
evet.
olduğunu bildi.
Nasıl işin delikli olmasını.
Ama değirmen taşının avuca sığmayacağını bilemedi nedense.
Evet. Hocam modern bilimdeki en büyük problemlerden bir tanesi Alexis Carrel mesela insan denen meçhulde Schumacher aklı karışıklıklar için kılavuz kitabında ve başka isimler de var. En temel problem böyle bir uzmanlık alanında çok özel bir noktada çok iyi bir bilgi birikimin var ama bunun hayatla entegrasyonu yok ya.
Evet.
O zaman hayatta o bilgi şey hale geliyor yani.
Faydasız gibi.
Faydasız hatta bazen zarar verici oluyor. Oradan baktığın zaman olayı yanlış götürüyorsun yani.
Bu yüzden demek hocam hep denge, hep denge diyoruz.
Ya hocam diyelim ki beslenme uzmanlarını hocam şey yapsak biz. Hükümet kral yapsak biz, tamam mı? Beslenme uzmanları yönetecek.
Bütün dertleri hocam, beslenmeyle alakalı olur.
Onunla olur ve düşünün ki beslenme aynı zamanda bir kültürdür, bir zevktir, bir gelenektir. Yani salt beslenme üzerinden gidemezsin yani.
Tabii.
Ya da diyelim ki hocam bir müzisyeni yaptınız. Adam sadece müzik kurallarına göre şey yönetmek istiyor yani.
Hocam bu Diyarbakır bölgesinde ciğer yemese ölür insanlar. Bizim Kütahya bölgesinde ciğer kimsenin aklına gelmez.
Evet.
Şimdi yani siz dediğiniz gibi beslenme uzmanlarına versek Diyarbakırlıların, Urfalıların, Mardinlerin hayatı çıkmaza girer. İşte ciğer zararlı, sakatat zararlı falan filan. Dediğiniz gibi her şey bir kültür. O yüzden yani bazı bilgiler faydalı gözükse bile o konteksti dışında kullanıldığında zararlı hale geliyor.
Evet.
Hikmet işte hocam belki burada devreye giriyor.
Kesinlikle.
Eyvallah. Şimdi hocam diyor ki adalet gücünün güzelliği öfke ve şehveti dinin ve aklın rehberliğinde muhafaza etmektir. İnsan da hocam yani bu adalete çok önem veriyor İmam Gazali. Öfkemiz olur, şehvetimiz olur ama bunları hep ölçüye vurup dinin ve aklın rehberliğinde kullanırsak diyor adalet gayet güzeldir, yoksa zulüm ederiz.
Evet, hem kendine hem de başkalarına yani. Diyelim ki hocam arzuların seni kuşatmış, arzuların seni diyelim ki kazanma arzusu olması iyi bir şey insanda. Ama kazanma arzusu bir hırsa dönüştüğü zaman bu defa başkasının ayağını kaydırmaya başlıyorsun.
Veya sizin cebinizdekini emeksiz yere, yalan yere kendi cebime aktarmak.
Evet, oluyor. Haksız kazanç elde etmeye çalışıyorsun, sömürmeye çalışıyorsun. İşte buna, bu arada nedir hocam? Senin kendine de zarardır. Yani aşırı hırslı bir insan hocam, şeyi eksik olmaz yani, psikosomatik hastalıkları.
Hocam çok ilginçtir. Adaleti güzel ahlakın temeline koyuyor İmam Gazali. Yani dengeli olmak, zulmetmemek, insanların hakkına tecavüz etmemek.
Bakın hocam ne kadar geniş anlamda kullanılıyor. Biz adalet dendiğinde hep ne anlarız? Mahkeme ve hukuk. Halbuki yaşam da adalet istiyor yani.
Her şey adalet istiyor değil mi?
Ölçü ve denge, yani her şeyin yerli yerinde olması. Ha, bunu dört dörtlük yapamayız da yapabildiğimiz kadar dengede olmak.
Aynen. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen mesela sabah akşam namaz kılmak isteyenlere engel oluyor. Sabah akşam gece gündüz oruç tutmak isteyenlere yani devamlı.
Evet.
Engel oluyor Peygamber Efendimiz. Bu dindarlık değil diyor.
Evet.
Tamam, oruç da tutacaksın. Nefsinin de hakkını vereceksin. Bedenin hakkını vereceksin. Akrabalarının, ailenin, çoluğun, çocuğun hepsinin hakkını vereceksin. Eğer şimdi bir insan mesela çoluğun çocuğunu ihmal etse, rızık kazanmasa, yani gidip çalışmasa da sabah akşam namaz kılsa, bu adam iyi dindar mıdır? Hayır, değildir.
Evet.
Ailesi zulmediyor. Madem öylemeyeceksin. Git tekkede otur. Yani aileye geçindirmeyeceksen değil mi?
Evet.
Allah sana bu sorumluluğu vermiş. Allah rızık veriyor tamam ama sen de çapalacaksın evin reisi olarak.
Yani ben çocuk yaparım, devlet baksın. Böyle diyenler var da onun için diyorum yani.
Sorma hocam, sorma. Hocam başka bir şey, ilim gücü diyor. Adalet, ilim gücü haddi aşarsa bilgisini kötü yolda kullanır. Eksik olursa o zaman da budalalık ve aptallık yapar. Şimdi ilim gücü de dengeli olmalı. Fazla evet. Bilgili, hani böyle cin gibi zekaya sahip deriz ya. Hocam hatırlarsanız vardır bizim kültürümüzde. Galata Kulesi'ni satan, Boğaz Köprüsü'nü satan.
Evet.
Çünkü zeki tipler vardır. Vardı, ismini unuttum. Sülün Osman.
Evet, Sülün Osman, evet evet. Yani filmi de vardı yani. Hı. Ama adam gerçekten Osman Ziya Sülün 1984'te ölmüş yani. Adam Galata Kulesi'ni satmış. Tramvayı da satmış hocam yani.
Allah
Kemal Allah. Sunal'ın filmlerinde konu olmuştu.
Kime
yani.
Kime satıyor hocam? Saf yazık. Anadolu'dan gelip de ya ne güzel köprü, ne güzel tramvay diye ne? Ya ben bıktım artık para kazanmaktan. Çok zengin oldum. Yetsin artık diyor. Sen satayım burayı diyor. Çok para kazanıyorum burada.
Hmm.
Ayaküstü hocam. Adamın cebinde kaç para varsa artık. O paraya satıp veya ilk taksit alayım şimdi peşin ver diyor şu kadarını.
Evet.
Sonra getirirsin diyor. Şimdi
kira, bu arada bazılarına da hocam şey diyormuş. Hı. Kiraya veriyormuş. Parası azsa kiraya veriyormuş oraları yani.
Ha,
bu köprüyü sana kiraladım diyormuş tamam, yani.
Bir ay, iki ay sen kullan. Parasını sen topla diyor değil mi?
Bu arada hapse girmiş hocam. Hapse 20 Nisan'da 1962 alın teriyle yaşamak diye bir konferans verdiği söylenirmiş. Bir de Aziz Nesin'e dava açmış. Onu, Aziz Nesin'in bir kitabında Sürün Osman'a yollama yapmış. Benim manevi duygularımı rencide ediyor diye.
Çok ilginç bir manevi duygusu da var yani öyle.
Ha evet yani.
Tamam ben de manevi
en sonunda değil. Hocam Beyoğlu'nda yalnız yaşadığı bir otelde kalp krizinden ölmüş ve kimsesiz mezarlığına gömülmüş yani Sürün Osman.
Tabii şu var yani ahlak dışı hayat yaşandığında bunun sonu yok. Bizde hocam çok güzel bir söz var. Haramın binası olmaz diyor ecdadımız.
Evet.
Haydan gelen huya gider demişler. Gerçi pozitif manası da var onun ama evet. Bir insan böyle bedavadan kazanıyorsa falan filan o aldığı beddualar o insana rahat vermiyor, huzur da vermiyor bu dünyada. Sonunda böyle işte yapayalnız ölüp gidiyor maalesef. Şimdi hocam hep ortasını konuşuyoruz ya. Gazap gücü haddi aşarsa aşırı derecede atılganlık meydana getirir. Ya hocam aşırı öfkeli insanlar her şeye atılırlar böyle. Lüzum lüzum her kavgaya girerler.
Evet.
Trafikte falan hemen böyle kavga etmek için bahane ararlar. Bu aşırısı hocam. Kazanım.
Evet. Şimdi ilginç onlar mesela şöyle meşrulaştırılıyor. Üniversite yıllarında bir arkadaş bana dedi ki ya dedi herkes benimle kavga etmek istiyor dedi. Dedim ki bir anlat bakalım mesela bir olay. Dedi ki dikim eviyle bahçeli evler arasında otobüsler bu şimdiki metrobüslere benzer otobüsler vardı yani. Dedi ki ben orada bineceğim adam birisi bana omuz attı. O bana omuz atınca dedi baktım bir çaktım dedi. Sonra o bana çaktı tamam mı? Şimdi dedim bak ben orada olsam ben ne yapardım? Adam bana omuz mu attı? Bir bakardım ters en fazla ben de omuz atardım.
O bağırdı. Beyefendi acaba fark etmediniz mi beni de denildi?
O bir de şu birebir giderim yani. Vurmaya kadar daha çok mesafe var yani.
Ayrıca hocam belki omuz atmamıştır. Yani yanlışlıkla da değil mi?
Ya zaten de sıkışıklıktan da kaynaklanır. Bir de şu tabii. İlk vuran sensin zaten o değil ki.
Hocam gazap gücü bugün yani Türk milleti olarak biz gazetelerin hani üçüncü sayfa haberleri var ya.
Evet.
Ya hocam insan sıkılıyor utanıyor yani. Çocuğunu öldürüyor, hanımını öldürüyor, onu öldürüyor, bunu öldürüyor. Aman trafikte tartıştığı insanı öldürüyor. Yani bizde hocam bu gazap patlaması var. Bilmiyorum nereden geliyor bunun sebebi ya.
Hocam insanların beklentileriyle bunları gerçekleştirme arasında büyük mesafe var. Değiştireyim cümleyi, kolay söyleyeyim.
Açıldıkça mı diyorsunuz?
Aşırı beklenti hocam. He. Herkesten ve her şeyden çok fazla beklenti olmayınca hayal kırıklığı oluyor. Bunların bir kısmı depresif bir moda geçiyor. Üzülüyor, kırılıyor, darlanıyor. Bir kısmı ise öfke ve hınç doluyor.
Şimdi hocam tasavvufta bir tarif var. Tasavvuf tarifleri bir tanesi acayip güzel. Tasavvuf herkese insaflı davranmak, kimseden insaf beklememek. Yani beklenti sıfırlayacaksınız.
Evet.
Kimseden insaf şey beklemesen ama herkese de hak ettiğinin fazlasından yüksek bir şekilde insaf göster ki rahat yaşayasın diyor sufiler.
Evet.
Şimdi hocam tam tersi.
Evet.
Hiç kimseye insaf göstermeyelim. Ama herkes bize karşı acayip insaflı, toleranslı, yardımsever olsun. Var mı hocam böyle bir şey?
Ya insanların kendileri için bekledikleri toleransın hocam. Kendimiz için beklediğimiz toleransın. Kırtta birini biz başkalarına gösterelim. Neredeyse herkeste iyi geçiniriz yani. Biz bekliyoruz tolerans ama kırtta birini insanlara vermiyoruz bu toleransın yani. Böyle hemen yargılamak, hemen sorgulamak, hemen şey etmek böyle saldırgan bir şekilde harekete geçmek. Tabii şey hocam biraz da Türk kültürü şeydir böyle çok heyecanlı, coşkulu.
Fevri bir kültür biraz.
Evet yani eskiden delikanlı kime deniyordu hocam? Gençlere kastı şu kanı deli gibi akıyor. Yani dolayısıyla o kendine o kadar mukayyet olamaz yani.
Ama hocam orada böyle
ama pozitif... yaş olmuş 40-50 hocam evet. Hala delikanlı.
Orada hocam yine pozitif bir mana vardı. Evet çok hareketlidir ama o hareketinde delikanlı adamdır. Yani iyi yerde kullanır.
Tabii aslında o anlamda çifte bir anlam var yani ona rağmen kendine kontrol ediyor. Hocam günümüzde o kadar çok fazla insan parçalandı ki yani sanat bir tarafa, bilim bir tarafta, gelenek bir tarafa, gündelik yaşamlar bir tarafa insanları çekiyor ve insanlar bu parçalarını bir araya getiremiyor.
Bölünmüş bir hayat yaşıyoruz.
Evet. Ve iç dünyası da parçalı, çok parçalı. Şimdi dolayısıyla bu parçalar arasında yani her bir parça onu bir tarafa çekiyor. Düşünün ki hocam bir film sahnesi bu bir kanca takılmış omuzunuza bu sağ kolunuzu çekiyor. Öbürü sol kolunuzu, biri bacağınızı, biri ayağınızı çekiyor. Duygu ve düşünce dünyamız da böyle çok farklı kutuplardan isteklerimiz var. Onlar her birine yetişmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla bir iç gerginliğim var yani. Esasında
hocam tasavvuf tevhidi bize şey yapıyor. Duygularımızda da bir bütünlük.
Evet.
Merkezileşme var.
Evet.
Her şeyin merkezinde Allah var. İnsanlık sevgisi var. Oradan bakarak iş görüyorsunuz. Hani dükkanda menfaat için, camide Allah için, şurada şunun için değil de her yerde bir
evet.
bütünlük sağlıyorsunuz.
Şimdi öbüründe ne oluyor hocam? O kadar çatışmalar olunca içinde çok fazla gelgit oluyor. Şimdi hocam gelgit olan okyanusun kıyısındaki yerler vardı. Ne oluyor? Ay yaklaşınca diyelim ki çekim gücüne kapılınca deniz, okyanus kabarıyor ve diyelim ki yüzlerce metre içeriye giriyor. Sonra çekiliyor. Yani o gelgit, o meczir zamanla şey de olabilir. Büyük riskler de getirebilir beraberinde. Eğer kontrol edemezsen. Günümüzde insanlar bu anlamda kendine mukayyet olma şeyini kaybetti. Bu çok parçalılıktan kaynaklı. Dediğiniz o tevhid içte birlik olmayınca. Adam bir insan düşünün hocam. Bir şeyi hem çok istiyor hem ondan nefret ediyor. Şimdi ne olacak bu insanın hali? Ya da maymun iştahlı iki şeyi istiyor. İkisi de iyi. Ama ikisini birden elde etmesi mümkün değil.
O yüzden hocam bu tevhidin yani Allah'a inanmanın o kadar büyük faydaları var ki psikolojik hayatımıza.
Evet.
Yani arzularımızı kontrol etmemize, şehvetlerimizi kontrol etmemize, öfkemizi, gadabımızı. Yani hocam biz tabii belki imanın içinde olunca bunu çok fark etmiyoruz. Çünkü hocam bu ayet-i kerime de şimdi belki haftaya işleriz. Vel kâzimin el gâiz diyor Allah-u Teala. Öfkeyi yutanlar. Yani gazap, öfke yutmak da var. Hani bazen psikologlar diyor ki öfkeyi kus. Sen birisi bir şey söylemiş, sen 10 tane cevap ver. Halbuki hocam o cevap verdiğinizde karşı tarafın öfkesi artıyor, sizin de öfkeniz artıyor.
Evet.
Yani cevap vermemek mümkünse alttan almak daha faydalı. Hatta geçen okumuştuk ilk bölümde kötülüğe iyi cevap vermek.
Şimdi tam bu dediğiniz hocam trafikte uygulayalım. Şimdi adam öfkelendi, sen öfkelendin, o daha fazla öfkelendi. Trafiği alt üst ediyorsun hocam, öyle değil mi?
Kavgalar, dövüşler, çarpışmalar hep burada.
Yani haklı olabilirsin. Haklı olman seni kurtarmıyor. Çünkü sonuçta daha büyük zarar görüyorsun yani. Yani o nedenle olabildiğince bu konuda tırnak içinde şey etmek. Yani Nasrettin Hoca hocam köpekler karşısına çıkınca önce onlara böyle bir sopa gösteriyor, bakıyor kaçmıyor. Sonra elindeki yiyeceklerden biri yiğidim alın yiyin, alın yiyin diye yani.
Eyvallah.
Şimdi yani Nasrettin Hoca kalkıp da o hırgürlü köpeklerle uğraşacak hali yok yani.
Bazen basit dünya menfaatinden vazgeçmek bile caizdir. Yani evet. Trafikte bırak yolu, diğer araba alsın, ona ver, ne olacak? Kavga
çünkü şey ben mesela eskiden çok kızardım hocam trafikte. Hatta bir defasında beni zor duruma bıraktı. O kadar öfkelendim ki yetiştim öbür arabaya, yanına geçtim. Yanımda böyle ağır bir kitap vardı, onu fırlatacaktım. Adam anladı, bastı gaza gitti. Ama şimdi ben fırlatırken direksiyon hakimiyetimi kaybedebilirdim.
Hocam haftaya ben de bunun aksi bir mesele anlatacağım inşallah. Bu hafta vaktimiz doldu. Dinleyicilerimiz biraz merak etsinler.
Ne yapacağımı.
Haftaya hocam inşallah devam edelim. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.